Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 38.
İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması, bütün bunlar iyi. Biz de imza koymuşuz bunlara. Söz vermişiz ki kimseye zulmetmeyeceğiz. Bu da iyi. Bu yazıyı yazarken zorluk çekiyorum. Aman, ne diyecekler? Vallahi billahi tatlı canımdan korkmuyorum. Yaşımızı yaşadık, dişimizi dişedik. Ne yaparlarsa yapsınlar. Karşımda sorumlu kimseyi bulamıyorum. O onun üstüne atıyor, o onun. Bakın işte, alın işte, söyleyin. Hapishanelerde zulüm ediliyor. Başbakan, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, kimseniz nasıl zulmediliyor diye sorar mısınız? Söyleyeyim. Sorar mısınız? Bakın ben öyle Avrupa Konseyi falan filan dinlemem diyemeyeceğiniz ama o ikinci derecede bir iş. Zulmedip etmemek, kötülük edip etmemek insan yüreğinde, insanlığında, ulusal geleneğinde olmalı. Ya da bir insan varsa eğer ulusal iyi geleneklerini insanca geleneklerine karşı koymamalı. Yarın zulmetmediğine, hapishanelerin cennet olduğuna kendini de, ulusu da, dünyayı da inandırabilirsin. Ne olur? Zulmeden kendinden yitirir. Çünkü insan soyu zulmü kadar küçüktür. Açıp tarihlere bakın. Şeksiz, şüphesiz lanetlenenler hep zulmedenlerdir. Çağımızda zulmedenlere insanlık artık yasalarla karşı koyuyor. Zulüm insanı, ulusu, dünyayı kötülemek, aşağılamaktır. Zulmedilen yücelir, zulmeden zalimliği kadar küçülür. Zulüm zulmeden hiçbir kişiye, bölüye, tabakaya, sınıfa hayretmemiştir. Benim üzüldüğüm zulüm görenlerin sonradan fırsat bulunca ilk elde zulmettiğidir. Zulme zulümle cevap vermek, zalimlerle birlik olmaktır. İnsan soyunu zulüm kadar hiçbir şey küçültemez. Şimdi bana içten içe çatanlar, kızanlar olacak. Onlara da söylüyorum. Haklıysak, insan ulus gerçeğiyle birlikse zulmü zulümle karşı koyacak kadar küçülemeyiz. Derlerse de sonra zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Öyle değil mi? Hapishane kötüdür. Ölüm gibi. Bilincine varınca düzleşir, olgunlaşır. Zulüm, aşağılık, insanlık dışı bir şeydir. Ölümden de beterdir. Bilincine varınca olağanlaşır. Hepsinden beteri de korkudur. İnsan soyunun yakasına yapışmış, insan soyu dünyasını genişlettikçe korku azalacak, gücünü yitirecek, insan soyu korkuyu insanlaştıracak. Korkunun insanlaşması diye bir şey var. Nedir o insanlaşma? İşte o insanlığın varacağı yerdir. Bir gün insanlar insanlaşmayı bulacaklar. Korkunun zebunu olmayacaklar. Korkuda çürümeyecekler. Zulüm zulüm değildir aslında. Zulüm korkudur. Ölüm ölüm değildir aslında. Ölüm korkudur. Hapishane hapishane değildir aslında. Hapishane korkudur. Her şeyin temeli, beteri korkudur. Eyvallah, korkunun üstüne yürüyenlere, insan soyu içinde en güzelleri, en kutsanacak olanları onlardır. Yaşar amca, Yaşar amca, koş, evine yetiş. Neden, neden? Karanlık geliyor, koş. Kıyım kıyım üstüne. Kültür kıyımı. Türkiye'nin başına gelen uzun yıllardan bu yana hiçbir ulusun başına gelmedi. 12 Mart'tan sonra kültür düşmanları azgınlıklarını en doğruya götürdüler. Kitaplar yakıldı alanlarda. Yanan kitapların yöresinde çağ dışı ırkçılar yabanıl oyunlar oynadılar. Sorumsuzca kitaplar toplatıldı. Türkiye'deki geçerli yasalar kitaplar ve yazarlar için geçersiz oldu. Koruyucu yasalar yazarlar için geçerli değildi. Benim evimi 3 kere aradılar. Örneğin, ne için? Ne aradılar benim evimde? Bir tek sebebi vardı. Ben yazardım ve hasbelkader Türkiye'de yazar olmak felaketine uğramış bir vatandaştım. Bu 3 kere benim evimin aranmasına yeterdi de artardı bile. Bir de evim arandıktan sonra polislerin bana ettikleri, hem de şu kendini uygar bir insan olarak göstermeye gelmeye çalışan Nihat Erim'in başbakanlığı çağında. Kaldırın sıkı yönetimi de, söyleyeceklerimiz çok. Türkiye'de olup bitenleri anlatmaya ciltler yetmeyecek. Sayın yöneticilerin Türk kültürüne yaptıklarını kuşaklar, çağlar boyu tarihin en büyük ibretlerinden biri olarak izleyecekler. Bırakın benim başıma getirilenleri, benimki solda sıfır kalır. ya öteki yazarların ya çevirmenlerin başına getirdikleri ya yayıncılara ettikleri dünyanın hiçbir yerinde eli kanlı Franco'nun ve Salazar'ın diktatörlüklerinde toplatılmamış kitaplar toplatıldı. Size başka bir şey söyleyeyim. Şu benim ince Mehmet var ya, yöneticilerin ellerinden gelse fazlaca utanmasalar toplatacaklar. İnce Mehmet var ya, o İspanya'da da Portekiz'de de yayınlandı. Biliyor musunuz, film sansürü bu kitabı yasakladı. Başka bir şey biliyor musunuz ki? TRT İnce Mehmet'i radyoda yayınlanması için 18 günlük bir oyun haline getirtti. Hani bu İspanya'da, Portekiz'de yayınlanmış İnce Mehmet'i. Güzel diyeceksiniz. Daha da güzeli var. Bu TRT bana da bu oyun için telif hakkı ödedi. Daha güzeli var. Devlet tiyatrosundan oyuncular da bu oyunda oynadılar. Yani seslendirdiler. Sonra ne oldu? Önce 11 il radyosunda oynayacaktı. Oyun başladı da il radyolarında, sonra Ankara, İstanbul, İzmir radyolarında oynanacaktı sırasıyla. Bana programı gönderdiler. İl radyolarında 6 gün oynandıktan sonra İnce Mehmet kaldırıldı. Sebebi de demokratik Türkiye'de demokrasi için uğraşan dostlarımızın muhtıra üstüne muhtıra verdikleri çağda hiç kimseye açıklanmadı. Ne bana, ne romanı oyunlaştıranlara, ne de seslendirenlere. Dinleyicilere de bir sebep söylemek gerekliliği duyulmadı. Sayın General Musa Öğün, demokratik Türkiye'de ben yaparım dedi, ben keserim, kapatırım dedi, oldu. Bir yayıncı 30 yıl giyer mi bir kitaptan? Bir çevirmen 15 yıl, bir gazeteci 10 yıl, 15 yıl yer mi? Polis karakollarının depoları toplatılmış kitaplarla doldurulur mu? Bütün bunları yap, uygar dünyada ben demokrasiyi korumak için kitap kıyımı, çevirmen, yazar kıyımı yaptım diye ve dünyayı inandır. İstediğin kadar Avrupa Konseyi'ni ağlama duvarı yap. Kimseyi inandıramazsın. İnanmış görünürler, çıkarları için Batı halklarının üstünden kitap belaları geçtiği ve Hitler şenayetlerine kitap yakmakla başladığı için inanmış görünürler. Batı'da halklara hoş gözükmek için, yoksa Türkiye'deki kültür kıyımı kimin neyine? Çetin Altan gibi dünyaca ünlü yazarı sen hapseyle, üstelik de zaman aşımına uğramış yazılardan dolayı, senin adli hatandan dolayı yazarımız sürünsün, çürüsün içeride. Bunu da bu çağda kimse duymayacak mı? Özgürlüğün şampiyonu kesilen Avrupa Konseyi Çetin Altan'dan dolayı halklarına ne söyler? En büyük örnek biziz. En büyük örnek bizim atalarımız Osmanlılar. Osmanlılar niye çöktü? Çünkü Osmanlı da kitaba düşmandı. Böylesine çağlara düşman olmasaydı Osmanlı'dan sonra biz böyle mi olurduk? Bu çağda kitap düşmanlığı çağın tüm götürdüklerine düşman olmak demektir. Bu tutum hayretseydi Osmanlı'ya hayrederdi de biz şimdi bu halde olmaz, kitap yakalım mı yakmayalım mı diye tartışmalara girmezdik. Geçenlerde bir arkadaş yazdı, sansür daha iyi dedi. Gerçekten sansür daha iyi. Koyun sansürü, sen sağ ben selamet. Her şey Sayın Musa Öğün'ün dediği gibi olsun. Ha, unuttum, az daha İnce Mehmet'i radyolardan kaldırınca yerine ne koydular dersiniz, onu da söyleyeyim. Pierre Loti'yi, Türk dostu Pierre Loti'yi, vallahi alay etmiyorum. Musa Öğün paşamızla şaka etmek kimin haddini? O her şeyi herkesten iyi bilir. Bir milletin kocaman bir paşası. Öğretmen kıyımı. Gençliğimde uzak bir dağ köyünde öğretmendim. Başıma iş açtım orada da. Ne dedim biliyor musunuz? Dedim ki bir gün derste yağmur bulutlardan yağar, su buhar olur, sonra da buhar olup göğe ağar. Sonra da efendim bir soğuk tabakaya gelince yağmur olup yere iner. Vay sen misin bunu diyen? Ne gavurluğum ne dinsizliğim kaldı. Demek yağmuru Allah değil de bulut yağdırıyor ha? Şikayetler, dövmelere kalkmalar sonra ne olacak? O çağ bu çağ gibi değil de ben kıyılmaktan kurtuldum. Kıyılan öğretmenlerin kıyılma sebeplerini okursanız diliniz ağzınızda donar da kalır. Küçük dilinizi de büyük dilinizi de yutarsınız. Çoğu sayın ve görkemli muhbir vatandaşların yüzünden. Öğretmen dedi ki demokrasi iyi, öğretmen dedi ki devrim, öğretmen dedi ki toprak reformu. Bu öğretmen var ya, bu öğretmen yakasına kurt takmıyor. Bu öğretmen ne dedi biliyor musunuz? O kurda köpek dedi. Biliyor musunuz öğretmenleri bu kurt belasından kurtarmak için ne yapıyorum? Bir Ergenekon destanı yazıyorum. O kurt var ya, o kurt kimlerin önüne düştü de o yol olacak yeri gösterdi. Emekçilerin o yol olacak yerdeki demiri kim eritti? Kim? Bir demirci. Demirci kim? Çalışan insan. Çalışan insan kim? Kadim insan. Demirci. Aldılar mı homongoloslar şimdi? Taksınlar bakalım bundan sonra o kurdun resmini. O hain kurdun resmini. Madalyonunu yakalarına. Solcu aklı işte bu. Sonra efendim ne yapıyorlarmış? Öğretmenler bizlerin kitaplarını okuyorlarmış. Sonra ne yapıyorlarmış öğretmenler? Çocuklara kitap okutuyorlarmış. Bu kadarı da tevatür mü diyorsunuz? Siz varın öyle bilin. Ben de bildiğimi bilirim. Bir şey daha söyleyeyim size. Bir gün kitapçıma gittim. Kitapçım bana dedi ki, kitapların bugünlerde alışılmadık bir şekilde çok satıyor. Bir şey mi var acaba? Düğün değildi, bayram değildi. Eniştem beni neden öpmüştü? Biraz sonra öğrendim. Kitaplarımın okullara sokulması yasaklanmıştı. Ya bir tahmin gönderilmiş ya da ne bileyim ben bir şeyler yapılmıştı. İşi anlamıştım. Bunca deneyimle biliyordum. Sağcılar ne zaman kitaplarıma çatsalar birden satış artıyordu. Süleyman Bey ne demişti genç bir ortaokul öğretmenine? Yaşar Kemal'i okuyacağınıza Hasan Paşa'yı okuyun. 7-8 Hasan Paşa'dan başka da bizim edebiyatımızda Hasan adlı büyük bir yazar yok. Ne yapalım? Kültürsever aydın mühendis hem de eski başbakan Süleyman Bey de edebiyatımıza 7-8 Paşa'yı kazandırdı. Canı sağ olsun. Sayesinde nurlu ufuklara doğru hızla kayıyoruz. En iyisi şu okulları toptan kapatalım ve Almanya'yla bir anlaşma yapıp öğretmenleri bu ıslah olmaz aç kişileri oraya işçi olarak yollayalım. Gidenler yani giden öğretmenler Almanya'da işçi öğretmenlerden çok memnunlarmış. Ne var yani atalarımız at sırtında Asya'dan fırtına gibi kopup gelirken Allame-i Cihan mıydılar sanki? Hiçbirisinin okur yazarlığı yoktu da onun için bir aşiretten cihangirane bir devlet çıkardılar. Biz de onlar gibi yapıp şu başı belada sıkışmış, az gelişmiş Türkiye'den bir cihangirane devlet daha çıkaralım. Olmayacak iş mi? Gelmiyor. Bu öğretmenler yola gelmiyorlar. Fena bellemişler Atatürk'ü. Onun devrimlerini vazgeçmiyorlar. Onları paklasa paklasa Almanya işçiliği paklar. Birkaç yılda ne Atatürk kalır ne devrim sözü. Hepsini unutur giderler. Her birisinin altında bir otomobil. Oh yurda kompradorlar gibi gelirler. Bakın Türkiye bütçesi de şu okullardan kurtulur. O parayı kredi olarak montajcılara veririz. Biraz daha montajlı ufukların nuruna kayarız. Ahlak kıyımı. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. İşinden dolayı Türkiye'yi kasaba kasaba köy köy dolaşıyor. Bana dedi ki sorma kardeş dedi. Hal kötü. Nedir kötü olan diye sordum. Türkiye ikiye ayrıldı dedi. İki düşman bölüye. Ne demek o? Türkiye'de şimdi iki düşman millet yaşıyor. Hangi milletler onlar? İhbar edenlerle ihbar edilenler. Bunu epeydir duyuyordum. Çok kişiden de duymuştum. Türkiye 34 milyon mu? 17 milyonu ihbar etmiş. Öteki 17 milyonu sonra da ihbar edilen 17 milyon dönüp ötekilerini ihbar edeceklermiş. Bu kadar da abartma, tevatür. Olur mu bu kadar? Bir millet toptan ihbarcı kesilir mi? İçinde hiç mi hiç pısırığı, aklı ermezi, sakatı, körü topalı, sağırı, dilsizi yok. Abartıyorlar. Bu da losların işi. Ah bu loslar ocağımızı söndürdüler. Yaktılar, yıktılar Türkiye'yi. İşte bu loslar getirdiler Türkiye'yi bu hale. İşte böyle iki düşman parçaya böldüler. Sayın muhbir vatandaşlar, siz o loslara aldırmayın. Kimi nerede görseniz, özellikle bir kitap okuyan kişiyi nerede görürseniz, sayın muhbir vatandaşlar, sayın muhbir vatandaşlar, vatan size minnettardır. Meydan okuma. Demokrasilerde hükümetler meydan okumazlar. Meydan okumak diktatörce bir iştir. Ben yaparım olur, siz ne yaparsanız yapın, hangi taş büyükse gidin başınızı ona vurun demek. Diktatörlüğün bile işine gelecek bir davranış değildir. Süleyman Bey çağının cici demokrasisi bir meydan okuma çağıydı. Süleyman Bey 200 bin kişilik ordusuyla Türk ordusuna meydan okuyordu. Çağ dışı isteklerini gerçekleştirmek, muhaliflerini ezmek için. Süleyman Bey'in başka bir usulü daha vardı. Yazarlara, gazetecilere tutsun tutmasın aşağı yukarı her yazısı için bir dava açtırıyordu.
Ayrım sonu.